Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhammed suresinde 4. ayet-i kerimedeyiz. Bu ayet-i kerime savaş ve bilhassa da esirler hukukuyla ilgili, yani savaşta esirler alındığında onlar ne yapılacak, ne olacak onlara, bunlarla ilgili özellikle tefsirinde Elmalı Merhum çok detaylı malumat veriyor. 6 maddede özetliyor bütün görüşleri, ama onlar bile, yani özet olmasına rağmen orada bile çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Biraz kafa karıştırıcı. En sonunda da bu 6 maddeyi özetledikten sonra da farklı görüşleri, kendi kanaatini söylüyor. Ben size en baştan burayı nasıl anlayacağız, yani en sonda söylenecek şeyi en başta söylüyorum. Kafanız karışmasın, karışırsa da koy verin gitsin diye. O da şu arkadaşlar, bir savaş olduğunda Allah göstermesin, savaşı asla istemeyiz arkadaşlar. Bir saldırı, bir savaş, herhangi bir tehdit, savaş olduğunda nasıl savaşılacak, nasıl müdafaa edeceğiz kendimizi? Efendim, buna siz ve biz mi karar vereceğiz? Ha, biz mi? Bu camideki insanlar mı karar verecek? Hayır desenize arkadaşlar, sorumluluk mu istiyorsunuz? Hayır, biz karar vermeyeceğiz. Devlet karar verecek, bir devlet var yani, o karar verecek. Peki savaş bitti, esirler var, ona kim karar verecek? Devlet karar verecek. Yani burayı şimdi böyle spor olsun diye dinleyebilirsiniz. Yani bu esprimi de yanlış anlamayın, küçümsemiyorum asla. Peki niye okuyorsunuz hocam bize bunları diyeceksiniz. Yani ne yapacağız? Bize hiçbir zaman lazım olmayacak. Sadece arkadaşlar, İslam fıkhının tek bir görüşten ibaret olmadığını, nasıl ihtilaflar...
Hocam, şey çekmek lazım arabayı. Şu alttakini okur musunuz?
Ankara, Edirne, Bursa 306.
Peugeot mu?
Hayır, Volkswagen.
Tamam.
O çekmesi gerekiyormuş. Peugeot da mı çekecek?
Peugeot gitti de bu alttaki çekecek.
Bu alttaki çekmesi lazımmış arkadaşlar. Yani okuduğum plaka. Evet. Şimdi neyse, nerede kalmıştık? Niçin okuyoruz bu ihtilafları arkadaşlar? İslam fıkhındaki esnekliği, çok görüşlülüğü, efendim, görebilmemiz için ve bizim zannettiğimiz gibi her konunun halli ve çözümünde tek bir yol olmadığını, her zaman bir seçim şansı verildiğini ve bu seçim şanslarının da Müslümanlara duruma göre, menfaatlerine ve maslahatlarına göre hareket etme imkanı tanıdığını, bunun sadece savaş hukuku gibi tabii ki son derece değişken ve zamanın değişmesiyle, hani içtihada açık alanlarda böyle, yani bu kadar tartışmalı bir konuda değil, bazen çok tartışılmaz zannettiğimiz konularda dahi böyle olduğunu, mesela işte Müslüman kadının giyim kuşamının bir şekli var mı, bir modeli var mı, bir rengi var mı? Efendim, değil mi? Yani nasıl olacak? Öyle sorular var ki arkadaşlar. Mesela bir gün Allah uzun ömürler versin, Hayrettin Karaman Hoca'ya dedim ki, hocam dedim, tesettürü tarif ederken, bana biraz hocalar böyle biraz gıcık oluyorlardır muhtemelen. Hocam dedim, tesettürü tarif ederken hep böyle işi gücü yerinde, böyle giyinecek, oh, tık diye böyle hep böyle oturacak hanımlara göre tarif ediyorsunuz dedim. Farz edin ki ben evlere temizliğe giden biriyim. Yani ben pardüseyle mi cam sileceğim? Nasıl yapacağım? Ve o evde oturan erkekler var. Yani evin erkek çocukları var, beyi var ve ben de o evde temizlik yapıyorum yani. Nasıl bileklerime kadar ellerim örtülü, nasıl yer sileceğim mesela dedim. Dolayısıyla arkadaşlar, yani fukaha mesela buralarda esneklik gösteriyor. Bir tek kendi görüşüm, bir tek benim tarzım doğru, bütün dünya benim gibi davranacak derseniz arkadaşlar, buradan birbirimizi ötekileştirmek çıkar. Bir de ne çıkıyor biliyor musunuz buradan arkadaşlar? İnsanın, bugünkü insanın özellikle öyle çok fazla mücadele gücü yok benim gözlemim arkadaşlar. O mücadele gücümüzü de birbirimizle tüketmemize sebep oluyor bu. Yani en büyük cihadı ne zannediyor mesela bazı insanlar arkadaşlar? Camiye gelen, bak bunu tırnak içinde söylüyorum, camiye gelen genç kızların üstünü başını eleştirmek, onları taciz etmek camideyken. Bir tane ailemden bir genç kız söyledi arkadaşlar. Pantolonla ve biraz böyle uzunca bir tünikle gitmiş camiye namaz kılıyor. Ondan sonra kadının biri gelip başından aşağı etek geçirmiş namazın içinde. Yani bir başkasının bedenine bu şekilde sen müdahale edemezsin zaten. Hani sonra ne oluyor arkadaşlar? Biz camiye gelenlerle mücadele ederek cihad ettiğimizi zannediyoruz. Halbuki o zaten camiye gelmiş ya. Seni ben göreyim, çık dışarı. Caminin önünde artık bir, çok affedersiniz yani, bir takım eşcinsel hareketleri camilerin önünde yapan insanlar var. Git onlarla konuş bakayım, git onlara müdahale et bakayım. Anlatabildim mi? Yani giyim, kuşam veya farklı konulardaki ihtilafları bilmemek arkadaşlar, dinde var olan ihtilafları. Yani Hanefi böyle demiş, Şafii böyle demiş. İşte İmam Malik demiş ki, hayızlıyken kadın Kur'an okuyabilir cünüpken demiş. O yasak olan demiş, boy abdestinin olmadığı, cünüpken okuyamaz affedersiniz, hayız ve nifasken, düzeltiyorum. Cünüp halindeyken o yasaktır demiş. Çünkü cünüplüğü gidermek kişinin elindedir. Ama hayız ve nifas halini gidermek kişinin elinde değildir. Bir kadın yani şimdiki gibi değil, 7-8 tane doğum yapsa arkadaşlar hayatının neredeyse yarısı veya üçte biri Kur'an'dan uzak geçecek. Bu olmaz demiş. Ama biz hani Maliki değiliz fakat birisi bu görüşle amel etse mesela hafızlık yaparken bazı genç kızlar arkadaşlar 15 günde bir 10 gün mazeretli oluyorlar. Mesela bununla amel etse sanki böyle dinin köklerine saldırılmış gibi çok büyük bir büyük günah işlenmiş gibi bir tepki veriyoruz buna. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu ihtilafları bilmek, fukahanın, ulemanın, müçtehitlerin eskiden beri, yeni değil bu meseleler arkadaşlar. Bak İmam Malik diyorum, bu da yeni çıktı diyor. Sen yeni duydun, bu yeni çıkmadı yani. Sana günaydın. Onun için bunları bilmek bize esneklik sağlar, hareket rahatlığı sağlar, birbirimizi daha kolay anlamayı sağlar. Yani BBC'nin hazırladığı bir İslam Dünyası belgeseli vardı. İsmini tam bilmiyorum şimdi, yanlış bir şey söylemeyeyim. O belgeselde arkadaşlar bir sahnede Afrika'da bir tarikat toplantısında geceleyin bir zikir meclisini çekmişler. Bir zikir meclisini ayakta böyle zikrediyorlar sesli bir şekilde. Onu çekmişler. Erkekler tabii. Görseniz arkadaşlar o kıyafetleri bizim erkeklerimizden biri giyse hepimiz bu nasıl bir adam herhalde şöyle böyle deriz. Anlatabiliyor muyum? Lilalar, sarılar, desenliler, bir renk cümbüşü yani. Bunun kültürel bir şey olduğunu. Bazı giyim tarzlarının tabii ki sınırlar yok mu? Sınırlar var arkadaşlar. İşte onun sınırlarını, tesettürün şartlarını erkek içinde, kadın içinde fıkıh kitaplarımız anlatıyor. Daha altına inilmeyecek sınırlar var. Yani bir kere terziye gittim. Kızım biri gelmiş, örtülü bir kız. Diyor ki bu kabanı diyor biraz daraltır mısın? Bu çok bol diyor. Terzi tutamıyor böyle. İğne takacak. Tutamıyor şeyi, kabanı kızın üzerinde. Yani yapışmış, hani onu, o yapışanı da daraltacak, anlatabiliyor muyum? Hani o olmaz mesela, o dış kıyafet olmaz. Her neyse konumuz bu değil. Şimdi birazdan göreceksiniz işte bu esirleri ne yapacağız meselesinde. Bakın kaç tane görüş var. Biraz hızlıca geçeceğim bu bölümü. Çünkü tahmin ediyorum ki hiçbirinizin çok aklında da kalmayacak. Çok hani önünde acil bir gündemde değil. Ama ayetin baş tarafına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi okuyacağım kısmına. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenlerle savaşta karşılaştığınız vakit. Şimdi bu savaşı kim açtı? Bu savaş nasıl bir savaş? Oraya girmiyoruz çünkü o hem Tevbe suresinde hem de bu surenin ilk ayetlerinde kısaca temas edildi. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette de temas edildi. Yani hangi gerekçelerle Müslüman bir savaşa katılır, bir Müslüman devlet? Onun gerekçeleri bellidir arkadaşlar. Bunun en meşhur ve meşru olanı, bir saldırı durumunda kesinlikle kendinizi müdafaa edersiniz. Bir saldırı durumunda gelsinler, ne olacak, burası da yeryüzü, biraz da onlar otursunlar demeyiz arkadaşlar. Vatanımızı, ülkemizi müdafaa ederiz. Çünkü Maliki Yevmiddin ayetinin tefsirine bakın Elmalı'da arkadaşlar. Fatiha tefsirinden kaç, 40 ders mi ne yaptık biz? Orada var. Mülk olmadan, yani sizin bir toprağınız ve o toprağın üzerinde bir ekonominiz, mülk ve nüfusunuz, milk ve mülk olmadan din olmaz arkadaşlar. Din yaşamaz. Din devam etmez. Din, yani dini korumak da vatanınızı korumakla alakalıdır, nüfusunuzu korumakla alakalıdır, insanınızı ve ekonominizi korumakla alakalıdır. Geçen gün Tuğba Kor Hoca kısaca bir cümleyle temas etti son dersinin son kısmında, fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle, yani bu olay bize, bu yaşadığımız, hala da yaşıyoruz, bu olay bize neyi gösterdi arkadaşlar? Düşündüğümüz kadar güçlü olmadığımızı. Düşündüğünü, daha güçlü olsaydık, değil mi, daha farklı olabilirdi her şey. Bütün İslam dünyası için söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar böyle, gel benim gücümü elimden al, gel beni iflas ettir. Bakın dünyada öyle şeyler oluyor ki bir kişi bir ülkeyi iflas ettirebiliyor arkadaşlar. George Soros'un yaptıklarına bakın mesela. George Soros'un yaptıklarına bir bakın. Yani bir ülkeyi batırabiliyor çeşitli spekülasyonlarla. Dolayısıyla buna karşı da biz kendimizi müdafaa ederiz. Yani durup dururken niye savaş açıyorsun? Hayır, durup dururken savaş açmıyorum. Sen beni yok etmeye çalışıyorsun. Ben de kendimi müdafaa ediyorum. Fakat bu yok etmenin şekilleri şu anda değişti. Eskiden ordular gelirdi, işgal ederdi. Şimdi öyle değil. Pek çok çeşitleri var bunların. Dolayısıyla bunları bilmek, gözlemlemek ve buna karşı tedbirleri almak siz ve benim değil, işte başta da söylediğim gibi biz ümmetin liderlerinin görevi ve sorumluluğu. Küfredenlerle savaşta karşılaştığınız vakit, şimdi öyle veya böyle savaş var, karşımda kafirler var, ben savaşıyorum. Ne yapacağım? فَضَرْبَرْ رِقَابٍ, hemen boyunlarını vurmaya bakın. Yani bir savaş sırasında da sizi merhamet engellemesin. Savaştaki merhamet nedir arkadaşlar? Savaştaki merhamet, saydım geçen gün size. İşkence etmemek, eziyet etmemek, size silah doğrultmayana, yani askeri kimliği olmayan sivillere ateş etmemek, ihtiyarlara, kadınlara, çocuklara saldırmamak, kiliselere kapanmış olanlara, ibadethanelerine kapanmış olanlara saldırmamak, hayvanlara savaş gereği olmadıkça, yani savaş onu zorunlu kılmadıkça, sırf böyle tahrip etmek için hayvanlara, ekinlere, ağaçlara saldırmamak. Yani seninle savaşanla savaşacaksın. Ama savaşırken de adam gibi savaşacaksın. Mesela benim kanaatim arkadaşlar, İslam'ın ceza hukuku da böyledir. İslam'da cezalara bir bakın. Yani şartları çok ağırdır. Şartları ağır ne demek? Yani birisini hırsızlıktan dolayı mahkum etmeniz için çok şartlar var. Öyle girmiş bir yere, ekmek çalmış, işte oradan bilmem ne çalmış. Bunlar hırsızlık cezasını gerektirecek, o el kesme cezasını gerektirecek kadar kuvvetli suçlar değil. Çok şartları var. İşte bir kıtlık dönemi olmayacak, çalan kişi mecbur kalmış olmayacak, efendim saklanmış, gizlenmiş bir yerden çalacak, açık bırakılmış bir malı almak el kesmeyi gerektirmiyor. Çalınan mal nisap miktarında olacak, bugün yani 80 gram altın veya işte o suça göre belirlenmiş bir nisapta olacak, belli bir miktarın üstünde olacak vesaire vesaire ve kesinlikle ispat edilecek yani. Ya şahitler olacak, ya suçüstü yakalanmış olacak, ya kendisi itiraf edecek. Şartları var. Şimdi bütün bu şartlar gerçekleştikten sonra arkadaşlar, ceza öyle dostlar alışverişte görsün diye verilmez. İslam'da cezalar çok ciddidir. İşte bu Fransız düşünür var, Michel Foucault. o böyle suç ve ceza konusu üzerinde ve cezalarla ilgili, özellikle hapishanelerdeki durumlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmış. Okumadım çalışmalarını. Onlardan yola çıkarak şöyle diyenler var. Michel Foucault, hem filozof, diyor ki, diyorlar ki cezalar insanları suçtan uzaklaştırmıyor. Yani ne kadar ağır ceza verirseniz verin, dünya tarihinde hırsızlık da devam ediyor, fuhuş da devam ediyor. İşte uyuşturucu da, İran mesela asıyor her uyuşturucuyla yakalananları, ama uyuşturucu trafiği devam ediyor diyorlar. Acizane kanaatim arkadaşlar, gerçi Kur'an-ı Kerim'de kısas anlatılırken velekum fil hayati velekum fil kısasi hayatun, sizin için kısasta hayat vardır diyor Allah Teala, hayat hakkının korunması içindir diyor. Ama benim yani onu da bir tarafa koyalım, yani birisini ben kasten öldürdüğümde kesinlikle ben de öldürüleceğimi bilirsem biraz azalır, yani bu öldürme suçu biraz azalır tamamen ortadan kalkmasa da. Bir de benim bir kanaatim var arkadaşlar. Cezalar, mesela çocuk eğitiminde de cezalar illa o çocuk bir daha o suçu hiç işlemeyecek anlamında değil. Yaptığının suç olduğunu bilmek içindir. Cezalar, yani bu davranış bu toplumda suçtur. Bu davranış Allah katında suçtur. Bunu bilmemiz içindir. Yoksa Allah Teala'nın amacı arkadaşlar bizi vazgeçirmek olsaydı zaten bizi mum gibi yapardı en baştan. Yani öyle değil mi? Zaten bizi suç işlemeyecek şekilde yaratırdı. Neyse, bu konuya daha fazla girmeyelim, yeri değil. Savaşta da öyle. Mesela zina suçunun cezası ile ilgili Nur suresinin girişinde diyor ki Allah Teala, bu cezayı verirken sakın merhamete kapılmayın diyor. Ve la te'hudkum bihima ra'fetun fi dinillah. Allah'ın dinini uygulama konusunda sizi bir yumuşaklık almasın diyor. Yumuşaklığa kapılmayın diyor. Yani ceza neyse o ceza uygulanacak, ama cezalar öyle gaddar, yok etmeye yönelik de değildir yani, idamlar hariç. Tekrar ediyorum, konumuz o olmadığı için detaylara girmiyorum. Bu, yani savaşa mı girdiniz? Kesin karşı tarafı bir daha belini doğrultamayacak hale getireceksiniz. Göreceğiz. Hatta izâ efhantumuhum. Yani onların boyunlarının köküne vurun da vurun. Öldürün onları ta ki ishan etmeye kadar. İshan etme ne demek? Ordularının yarasını derinleştirdiğiniz, iyice ezip alt ettiğiniz zaman. Yani bir daha belini doğrultamayacak hale getireceksin savaşıyorsan. Anlatabildim mi? Öyle dostlar alışverişte görsün diye de savaş olmaz. Bir daha belini doğrultamayacak hale getireceksin. Sonra geride kalanlar oldu tabii, yani bir toplu bir şey değil bu. Feşuddül vefâ'a. Kalanlarını da sağlam bağlayıp esir edin. Evet, burası esaretle ilgili, ama acizane kanaatim sadece esaret değil, sana savaş açan, senin varlığını tehdit eden, senin malında, mülkünde, evinde, barkında, yurdunda gözü olan bu insanları sonradan da çok sıkı bağlarla bağlayın. Ekonomik olarak, askeri olarak, yani her an bir daha sana senin hakkında böyle bir şey düşünemesin diyor. Ama buradaki zahiri mana esirlerle ilgili. Kalanlarını, yani öldürdüğünüzü öldürün, savaş bitti. Kalanlarını da sıkı bağlayıp, sağlam bağlayıp esir alın. Fe imma mennen ba'du ve imma fidaen. İşte burada Cenab-ı Hak arkadaşlar iki seçenek sunuyor. Bu esirler ne olacak? Bütün tartışma buradan sonra başlıyor. Sonra da, yani esirler aldınız. Sonra da artık ya men ya fidye. Men azat etmek, esirleri karşılıksız serbest bırakmak, ya karşılıklı da olabilir, birazdan onu da tartışacağız. Ya da fidye alacaksınız, işte bu fidye de karşılık. Muhayyersiniz, ya lütfeder salıverirsiniz yahut can pahası bir fidyeyi necat, bir kurtuluş bedeli tayin edersiniz. O bedeli ödeyenleri serbest bırakırsınız. Şimdi buna, yani iki seçenek arasında muhayyer bırakmaya terdit deniyormuş Osmanlıca'da. Terditte asıl olan infisalı hakiki olacağı için, yani bir kimseye iki seçenek sunuyorsak bu iki seçenek kesinlikle birbirinden farklı seçenekler olması gerekiyor. Yani ya şu ya bu dediğimizde birbirine benzer şeyler olmaması gerekiyor. Birbirinden farklı seçenekler olması gerekiyor. O zaman bu terdidin zahiri esir alındıktan sonra ya azat etme veya fidye karşılığı serbest bırakmadan başka bir şey yapılamayacağını gösterir. Çünkü Cenab-ı Hak ne dedi? Esir mi aldınız? Ya men ya fidye. Ya serbest bırakıyorsun karşılıksız veyahut da karşılıkla bir karşılık alarak serbest bırakıyorsun. O halde tutulan esiri katletmek veya istirkak eylemek yani köleleştirmek nasıl olur? Nasıl caiz olur? Bundan dolayı Hasan-ı Basri Hazretleri gibi bazıları esir tutulduktan sonra katlolunamayacağına kail olmuşlardır. Yani esirleri idam edemez. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? Esir mi aldın? Ya karşılıksız serbest bırakacaksın ya fidyeyle serbest bırakacaksın. Rivayet olunuyor ki Haccac'a böyle bir takım esirler getirilmişti. Haccac onlardan birini katil için İbni Ömer radıyallahu anhuma hazretlerine gönderdi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer. İbni Ömer hazretleri dedi ki biz bununla emrolunmadık dedi ve bu ayeti okudu. Lakin ekseriyetle ulema demişlerdir ki, şimdi buraya bakın arkadaşlar, imam muhayyerdir. İmam yani yönetici, o günkü İslam toplumunun yöneticisi, o savaşı yöneten kişi muhayyerdir. Muhayyerdir dedi ve 6 tane muhayyer olma yönü sayacak bize şimdi. Bunlardan birinde muhayyerdir diyecek. 1. Müslüman olmadıkları takdirde dilerse katleder. Yani idam eder esirleri. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe bin Ebu Muayt'ı ve Tuayme bin Adi'yi ve Nadır bin Haris'i bu şekilde katletti. Şeyden sonra, Mekke'nin fethinden sonra. Mamu şunlar hariç herkesi serbest bırakın dedi ya, onları da öldürülmesini emretti. Ma mafi imamın emri olmaksızın gazilerden birinin esiri kendiliğinden katledivermesi caiz olmaz. Yani burada bütün mesele ne arkadaşlar? Yönetimin karar vermesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu sadece bu konuda değil, suç ve ceza ile ilgili bütün konularda böyledir. Yani bizler toplanıp birinin aramızdan biri diyecektim o olmasın birinin bir suçu işlediğine karar veremeyiz. Böyle yapıyorlar ya, aile meclisi toplanıyor. Bu diyor zina etti diyor. Ondan sonra o suçu işleyen kişinin cezalandırılmasına karar veremeyiz. Ve o cezayı da biz uygulayamayız. Bir kimse, bir öncelikle şu sıraya dikkat edin. Bir davranış suç mudur, değil midir? Cezayı hak eden bir suç mudur, değil midir? Buna kişiler karar veremez arkadaşlar. Buna mahkemeler, yönetimler, müçtehitler, yöneticiler karar verir. Neyin suç olup olmadığını. Mesela ailesinden izinsiz arkadaşıyla sinemaya gitti diye. Hadi erkek arkadaşı olsun, bu olsun yani. Hani meşrudur demiyorum da, bir şey yok demiyorum ama öldürülecek bir suç mudur bu yani? Bunun için öldürülenler var o kızların içinde, biliyor musunuz arkadaşlar? Bir davranışın suç olup olmadığına fertler karar veremez. Diyelim ki bir davranış kesinlikle suç. Kur'an bunu söylüyor, sünnet söylüyor. Mesela zina. Bu kişinin o suçu işleyip işlemediğine fertler karar veremez. Muhakeme edilmesi gerekir. Diyelim ki karar vermeye gerek yok, ben gözümle gördüm. Odanın kapısını açtım ve yakaladım yani. Cezayı fertler veremez. Cezayı devlet verir. Yoksa arkadaşlar kafamıza göre suç, kafamıza göre ceza yapacak olursak toplumda sadece ve sadece anarşi çıkar, kaos çıkar. Birbirini ortadan kaldırmak isteyen herkes bir bahaneyle efendim onu ortadan kaldırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme münafıkları cezalandırmasını söyleyince Hazreti Ömer, Efendimiz ne dedi ona? Ben Müslümanım diyen bir kişiyi ben cezalandırmam dedi, öldürmem. Muhammed adamlarını öldürüyor mu desinler dedi. Eğer Peygamberimiz münafıkları cezalandırsaydı arkadaşlar, ondan sonra gelenler işlerine gelmeyen bütün siyasi rakiplerini bu münafık deyip cezalandırabilirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu ceza konusu özellikle kesin ve kesin olarak buna emin olun, hukuki cezalardan bahsediyorum. Pedagojik anlamdaki cezalardan değil, kesinlikle hukukun eline bırakılmıştır. Bazıları diyorlar ki İslam hukuku yok ama bulunduğumuz ülkede ne olacak? Senin birinci vazifen İslam hukukunu ihdas etmektir. Yani ona onu kafana göre uygulamak değildir. Esirin şerrinden korkmak gibi bir sebebi mülci olmaksızın katletmiş bulunursa, bir Müslüman elindeki esiri, savaş esiri almış, mesela esir ona saldırmışsa, kendini korumak için o sırada onu öldürmüşse, o nefsi müdafaya girer. Böyle değil de kendiliğinden, yani karar verip katletmişse, imam ona tazir cezası uygular diyor. Yani yönetici bu esiri katledeni yargılar. İkinci şık, imam dilerse istirkak eyler diyenler var. Yani köleleştirir bunları. Çünkü bunda hem şerlerinin defi hem de İslam'ın menfaati vardır. Ama bugün kölelik yok, biliyorsunuz arkadaşlar, çok şükür ki. Üçüncüsü, dilerse hürriyetleri mahfuz olmak üzere Müslümanlara ehli zimmet olarak bırakır. Ne demek ehli zimmet arkadaşlar? Müslüman olmamış ama Müslümanlarla anlaşma yapmış, onlara vergi ödemek, yani İslam devletinin içinde yaşıyor, İslam devletine vergi ödemek kaydıyla İslam devletinin bütün koruma, işte bütün güvenlik, ticaret vesaire bütün haklarından yararlanıyor. Bu şekilde anlaşma yaparak onları serbest bırakır dilerse. Nitekim Hazreti Ömer Irak'ın Sevat ahalisini öyle bırakmıştı. Ancak Arap müşriklerinin zimmetleri de kabul edilmez, istirkakları da caiz olmaz. Çünkü o Hicaz bölgesinde hiçbir müşrik kalmasını Rabbimiz istemiyor. Tevbe suresinde detaylarına bakabilirsiniz. Bunlar ne zimmet ehli olurlar, müşrikler arkadaşlar, ne de köleleştirilirler. Mürtetler gibi ya katil ya İslam, ya da çıkıp gidecek yani. Orayı terk edecek. Dördüncüsü müfadat. Yani esirleri esirlerle mübadele. Bunu yapabilir yönetici. Yani takas deniyor ya bugün, esir takası yapabilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bir rivayette tecviz edilmemiş ise de, İmam-ı Azam bir görüşünde bunu caiz görmemiş ise de, Siyer-i Kebir'in rivayeti olan, yani İmam-ı Azam'ın bir eserinde geçen Azhar'ı rivayette caizdir. En öne çıkan görüşüne göre bu caizdir. Ebu Yusuf, Muhammed, Şafii, Maliki, Ahmet kavilleri de budur. Yani diğer mezhepler de bu görüştedir. Esir takası caizdir. Resulullah'ın iki Müslim'i iki müşrik fidası ile kurtardığı rivayet olunur. İki müşriki serbest bırakıp iki Müslümanı kurtardığı rivayeti var. Şimdi bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece bir ayeti ele alarak nasıl hüküm verilemez? O konudaki diğer ayetlere bakılması lazım. O konudaki peygamber tatbikatına bakılması lazım. Bütün görüşlere, rivayetlere bakıldıktan sonra o günkü Müslüman toplumunun menfaati, maslahatı neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek lazım. Hatta bir kadın ile bir hayli Müslüman esirlerini kurtardığı dahi rivayet olunmuştur peygamberimizin. Beşincisi, müfadat bil mal. Yani esir takası şeklinde değil de mal karşılığı serbest bırakma. Hanefi'ye göre, Hanefi'ye mezhebince meşhur olan tecviz edilmemiş. Çünkü bunda düşmana parayla asker kazandırmak vardır. Yani düşmandan para alıyorsun, onun esirlerini geri veriyorsun, böylece düşmanın gücünü takviye ediyorsun, senin eline bir tek para geçiyor yani. Ve Bedir'de bu suretle alınan fidyelerden dolayı, biliyorsunuz geçen gün bunu size söyledim, Enfal suresinde Peygamber Efendimiz azarlanıyor arkadaşlar. Enfal 67. ayette. Yeryüzünde kesin bir zafere ulaşmadıkça hiçbir peygambere esir alması ve bunu böyle mal karşılığı serbest bırakması caiz olmaz diye. Fakat ayet, diyeceksiniz ki peki böyle ayet varsa peygamberimiz nasıl yaptı bunu? Ayet inmedi arkadaşlar. esir aldılar fakat esirleri ne yapacaklarına dair bir ayet yok. Eğer bir konuda, bir meselede, burası da çok önemli, bir usulle ilgili küçük bir bilgi size. Bir meselede arkadaşlar kıyas yapabileceğiniz şer'i bir delil yoksa, tabii siz biz için değil bu arkadaşlar, müçtehitler için. Yani öyle yeni bir mesele ki ne Kur'an'da geçiyor ne hadislerde böyle bir benzeri var. Ne yaparsınız arkadaşlar? Kıyasla yapamıyorsunuz, içtihat yaparsınız. Yani ümmetin menfaatini düşünerek içtihat yaparsınız. Siz ve biz değil, aman aman. Bir yerde dedim ki biz müçtehit değiliz, biz avamız dedim. Birisi mesaj yazmış, hocam avam, kendiniz için avam diyorsanız diyebilirsiniz. Bize niye avam diyorsunuz diyor. Arkadaşlar bu İslam hukuku açısından avam yani. Yoksa yani sosyolojik anlamdaki avamı kastetmiyorum. O kaldı ki ben alınmam, ben sosyolojik anlamda da avamım arkadaşlar. Her anlamda avamım yani. Şimdi müçtehitler içtihat yapar arkadaşlar, hata ederse mesela Peygamber Efendimiz ve sahabesi şurayı topladı Peygamberimiz, herkesin görüşünü sordu. Hazreti Ömer ne dedi? Ya Resulallah, Bedir'de alınan esirler bunlar. Bedir Savaşı'nı bilmeden Hazreti Ömer'in bu cevabı size çok sert gelebilir. Bedir Savaşı'nı bir bilmeniz lazım. Niçin çıktığını bilmeniz lazım. Arkadaşlar bu müşrikler öyle adamlardı ki Peygamberimize ve Müslümanlara Mekke'de rahat vermedikleri gibi Medine'ye gittiler, bıraktılar. Mekke'de bütün mallarını bıraktılar. O malların hepsine kondular. Akrabaları evlere, dükkanlara, paralara, her şeye kondular. Hatta bazılarını yolda yakaladılar. Gizlediği paralarını, üstünde taşıdığı paralarını alarak onu serbest bıraktılar. Bu şekilde yani onları kovdular. Sonra Medine'ye gittiler, orada yerleştiler, orada çoğalmaya başladılar. Ha, bunlar bize gene tehlike olacak. Oraya savaş açtılar. Bedir Savaşı bu demek arkadaşlar. Oraya savaş açtılar. Bu savaşın sonunda Peygamberimiz esirler aldı. Hazreti Ömer dedi ki istişare sırasında, ya Resulallah, bunlar İslam'ın azılı düşmanları. Eğer bunlar bizi ellerine geçirselerdi, bütün Medine'yi talan edeceklerdi, hepimizi mahvedeceklerdi, İslam'ı yeryüzünden kaldıracaklardı. Peygamberimizin bir duası var ya, ya Rabbi şu bir avuç Müslüman helak olursa yeryüzüne sana ibadet edecek kimse kalmayacak diye, işte o Bedir Savaşı'nda yaptığı bir duadır. Bunları öldürmezsek eğer, bunlar geri dönünce aynı şekilde düşmanlıklarına devam edecekler, hepsini kılıçtan geçirelim dedi Hazreti Ömer. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir ve diğerleri, çünkü hepsi akrabaları aynı zamanda. Bunların hepsi kiminin oğlu, kiminin kardeşi. Mesela Mus'ab bin Umeyr'in kardeşini Medineli bir genç esir almış. Mus'ab kardeşini onda görünce diyor ki aman diyor bu esiri sıkı tut. Tabii Medineli tanımıyor onların kardeş olduğunu. Diyor ki bunu sıkı tut diyor. Annesi ona çok düşkündür, sana çok iyi bir para öder diyor. Kendi kardeşi. Kendi kardeşi için. Şimdi serbest bıraktılar, içtihat ettiler ve yanıldılar. Yanıldıklarını ne zaman anlıyoruz? Ayet sonra indi. Yani Cenab-ı Hak adeta şöyle yapıyor arkadaşlar. Bakalım ne yapacaksınız? Ama bu aynı zamanda bize, sonradan gelen Müslümanlara çok büyük kapılar açıyor arkadaşlar. Neyi gösteriyor bize? İçtihadında yanılabilirsin, günah yok. Hatta denmiştir ki bir müçtehit, mesela bir doktor da içtihat yapıyor arkadaşlar, açtı ameliyatta içtihat yapmak zorunda. Yarayı dışarıdan görmek başka, açıp görmek başka değil mi hastalığı? Açtı baktı, saniyeler içinde karar vermesi lazım. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Saniyeler içinde. Verdi kararı, niçin? Peki bu kararı verirken motivasyonu ne? Yani amacı ne? Hastayı iyileştirmek, tedavi etmek değil mi? Yani şuna bir gıcıklık yapayım falan değil yani. Sonuç almak istiyor. Fakat yanlış karar vermiş arkadaşlar. Bir hakim yanlış karar vermiş. Yanlış yere 30 yıl hapis yatan insanlar var. Ben onları da izlemeyi çok severim. Sonradan tekrar bu özellikle DNA testinden sonra pek çok tecavüz suçlusunun hapiste yatan aslında onun tarafından tecavüz edilmediği ortaya çıktı. 18 yıl yatmış mesela izlediğim öyle biri. Şimdi ne olacak o hakim eğer kasten yanlış yapmamışsa arkadaşlar? Yanılırsa müçtehit bir sevap var, isabet ederse iki sevap var. isabet ederse iki sevap var. Yanılırsa bir, çünkü eğer müçtehit yanılırsa vebali onun boynuna dersek hiç kimse ne doktorluk yapar arkadaşlar, ne hakimlik yapar, ne fetva verir. Yani niye öyle bir sorumluluğu üzerine alsın? Anlatabildim mi? İşte Bedir'de Peygamber Efendimiz böyle yaptı. Para karşılığında serbest bıraktı. Sonra Cenab-ı Hak onu azarladı ama sonra da yiyin o parayı, helal size dedi. Çünkü hani kasti bir ihmal, Allah'ın bir emrine sırt çevirme değil. İçtihad ettiler, öyle hükmettiler. Ma mafi siyer-i kebirde Müslümanlarda hacet olunca beis yoktur der. Yani eğer Müslümanların bu paraya ihtiyacı varsa esirlerin para karşılığı takas edilmesinde beis yoktur. Dürer'de de fida bil mal harp bitmeden caiz olursa da harp tamam olduktan sonra caiz olmaz diye mezkürdür. Böyle geçer. Yani harp esnasında para karşılığı serbest bırakabilirsin ama harp tamam olduktan sonra bu caiz olmaz diyorlar. Meşhurun mahmili de budur. Yani meşhur olan yorum da budur diyor Elmalı. Bu mana hatta yada'al harbu evzaraha kaydından ayette gelecek müstefat olsa gerektir. Buradan çıkarılsa gerektir. Altıncısı arkadaşlar, bu birkaç sayfa sürüyor altıncı maddeyi açıklamak. Şöyle bir giriş yapalım ama devamını yarın cumartesi yapacağız inşallah. Men, yani hiçbir şey almaksızın meccanen, karşılıksız dar-ı harbe salıvermek manasına men Ebu Hanife, Malik, Ahmet bin Hanbel mezheplerinde tecviz edilmemiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ayette isterseniz böyle yapın diye men geçtiği halde bu mezhepler hayır demişler, bu caiz olmaz. Fakat İmam Şafii buna da cevaz vermiştir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirlerinden bir takımına men etmişti. Yani karşılıksız serbest bırakmıştı. Onlardan biri de kimdi arkadaşlar? Kızı Zeynep'in kocası Ebu'l-As'tı. Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep kocasını kurtarmak için annesinin düğününde kendisine taktığı gerdanlığı göndermiş. Peygamber Efendimiz o gerdanlığı görünce çok mahzun oluyor. Hazreti Hatice'nin gerdanlığı çünkü. Ve sahabeden rica ediyor. Karşılıksız bırakıyorlar. Yalnız ne şartla arkadaşlar? Zeynep'i Medine'ye göndermesi şartıyla. Resulullah'ın bunu salıverirken Zeynep'i tahliye etmesine söz aldığını da rivayet ederler. Kezalik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli Yemame'nin seyyidi Sümame bin Esal İbni Nuam'ı Hanefi'ye de men etmişti. Yani onu da öyle karşılıksız serbest bırakmıştı. Sonra o güzel bir Müslüman oldu. Bir de Buhari'de sabit olduğu üzere şöyle buyurmuştu. Mut'im bin Adi sağ olsa da şu kokanlar, yani Bedir esirleri hakkında bana söyleseydi ben onları behemehal bırakıverirdim diyor Peygamberimiz. Neden böyle söylüyor Mut'im bin Adi için? Mut'im bin Adi bir müşrik arkadaşlar. Peygamberimiz diyor ki Mut'im bin Adi sağ olsa da benden şu esirleri isteseydi hiçbir şey almadan bu esirleri serbest bırakırdım diyor. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Taif dönüşünde Mekke'ye giremedi. Arkadaşlar amcası Ebu Leheb vefat ettiği için hamisi yok. Ebu Leheb diyorum. Ebu Talip vefat etti. Ebu Leheb de bir müddet onu himayesine aldı, şanına leke sürmemek için. Fakat sonra o da gaza gelip himayesini kaldırdı. Peygamber Efendimizin hayati tehlikesi var. Mekke'ye giremiyor. Bir de Taif'ten de kovulduğunu duymuşlar. Yani tamamen sahipsiz. Zeyd bin Harise ile beraber geldi. Mekke'nin dışında konakladı. Zeyd bin Harise'yi Mekke'ye birkaç kişiye gönderdi. Falana git sor bakalım beni himayesine alır mı? Geldi, almıyor ya Resulallah. Öbürüne sor, çünkü birini himayene almak demek onu korumak için gerekirse savaşmak demek. En son Mut'im bin Adi bir müşrik arkadaşlar, 10 tane oğlu var. Mut'im bin Adi'yi kabul etti, bütün oğullarını silahlandırdı, geldi Peygamber Efendimiz'i o bulunduğu yerden aldı, Harem-i Şerif'e götürdü, o tavaf edene kadar bekledi ve müşriklere dedi ki Muhammed benim himayemdedir, ona elini uzatan karşısında beni ve oğullarımı bulur dedi. Peygamberimiz hayatı boyunca bunu hiç unutmadı arkadaşlar. Vefa onun ahlakının çok önemli bir niteliğidir. Bundan başka işte İmam-ı Şafii'den de böyle rivayetler var. Şimdi bu konuyla ilgili ihtilafları kaldığımız yerden inşallah yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.